Ayrım 13, sayfa 150. Ama 886. gece olunca demiş ki, Küçük Sultan da geçtiği yerlerde mutlu seslerin kopardığı, hoş geldin haykırışlarının duyulduğu dehlizler boyunca yürüyerek, yaşlı kadının kendisine tanımladığı büyük salona tek başına sokulmuş. Yaşlı kadının yaptığı gibi divanın altına saklanmaktan uzak, girip havuzun kıyısındaki onur mevkiinde yükselen büyük tahtın üzerine oturmuş. Tüm önlem olarak da küçük peçesini yüzüne indirmiş. Ve iki sevgilinin yüreğinde neşe kederlerin yerini almış. Ve kubbeden, duvarlardan ve salonun her köşesinden şarkıların ahengi işitilir ve sultanın kızının onuruna hizmetkarların övgü dolu sesleri yükselirken bir sevgili sevdiceğiyle birleşir gibi birleşmişler. Aşıklar burada hazlar ve hoş zevkler içinde bir süre eğleştikten sonra sultanın sarayına geri dönmüşler. Ve oraya ulaşmaları yalnız yakınları tarafından değil, küçük büyük bütün halk tarafından da sevinçle ve şarkılar söylenerek karşılanmış ve tüm kent içinde oturanlar tarafından bayraklarla süslenmiş. Ve o zamandan sonra memnun ve refah içinde yaşamışlar. Ama Tanrı en yücedir. Ve Şehrazat o gece kendini yorgun hissetmeyerek şu öyküyü de anlatmış. Şahın oğluyla koca kaplumbağa. Anlatılanlar arasında anlatırlar ki, geçmiş zamanlarda ve yüzyıllar öncesinde nasip dağıtıcının üç evlat bağışladığı kudretli bir şah varmış. Baş eğmez ve yiğit savaşçılar olan bu üç oğuldan büyüğü Şatır Ali, ortancası Şatır Hüseyin ve en küçükleri de Şatır Muhammed adlarını taşırlarmış. Bu küçük oğul, üç kardeşin en yakışıklısı, en yiğidi ve en eli açık olanıymış. Babaları onları eşit bir sevgiyle severmiş. Öyle ki ölümünden sonra her birine servetinin ve ülkesinin eşit birer parçasını bırakmaya karar vermiş bulunuyormuş. Çünkü dürüst ve adilmiş. Çünkü hiçbirini öbürlerinin aleyhine kayırmak ya da öbürlerinden çok mülkünden yararlandırmak istemiyormuş. Evlenme çağına geldiklerinde babaları şah şaşırmış ve tereddüt etmiş. Görüşünü almak üzere bilge, doğruluktan ayrılmayan ve ihtiyatlı bir adam olan vezirini çağırmış ve ona, ''Vezirim, evlenecek yaşa gelmiş olan üç oğlumu evlendirmeyi çok istiyorum. Seni bu konudaki görüşünü almak üzere çağırdım.'' demiş. Vezir de bir saat kadar bir süre düşünmüş, sonra başını kaldırıp, ''Ey zamanın şahı, bu ince bir iştir.'' demiş. Sonra da, ''Talih de, talihsizlik de gaiptedir ve bahtın hükümlerinin ne olduğunu hiç kimse bilmez. Bundan dolayıdır ki fikrim, Efendimiz Şah'ın üç oğlunu kendi eşlerini seçmek üzere özgür bırakmasıdır.'' Ve bunun için üç şehzadenin yapacağı şey sarayın taraçasına okları ve yaylarıyla çıkmalarıdır. Orada gözleri bağlanır ve kendi yörelerinde birçok kez döndürülürler. Bunu izleyerek her biri durduruldukları yöne doğru oklarını fırlatırlar. Okların düştüğü evler ziyaret edilir. Sultan Efendimiz her bir evin sahibini çağırtır ve ondan evinin üzerine düşen okun sahibiyle evlendirmek üzere kızını ister. Böylece her biri bahtının alnına yazdığı genç kıza kavuşur diye eklemiş. Sultan vezirinin bu sözlerini işitince ona, ''Vezirim, senin verdiğin öğüt harika bir öğüt, görüşün kabul edilmiştir.'' demiş. Ve hemen avdan dönmüş olan oğullarını yanına çağırtıp, vezirle kendi arasında haklarında aldıkları kararı onlara anlatmış. Ve onlarla birlikte veziri ve sarayın tüm ileri gelenleri olduğu halde taraçaya çıkmış. Yayları ve sadaklarıyla donanarak taraçaya çıkmış olan üç şehzadenin her biri ok seçerek yaylarını germişler. Gözleri de bağlanmış. İlki, Şah'ın büyük oğlu kendi yöresinde epeyce döndürüldükten sonra çevrilmiş bulunduğu yöne doğru okunu fırlatmış. Ok iyice gerilmiş yaydan kurtularak büyük bir soylunun evinin üstüne düşmüş. Sırası gelen Şah'ın ikinci oğlunun çektiği ok da ülke ordularının komutanının evinin üzerine düşmüş. Şah'ın üçüncü oğlu olan Şehzade Şatır Muhammed çevrilmiş bulunduğu yöne doğru okunu fırlatmış ve ok sahibi bilinmeyen bir evin üzerine düşmüş. Söz konusu üç eve ziyarete gidilmiş. Soylu kişiyle ordu komutanının kızları aylar kadar güzel iki genç kızmış. Ana babaları kızlarının Şah'ın oğullarıyla evlendirileceğinden dolayı alabildiğine hoşnut olmuşlar. Ama Şatır Muhammed'in okunun üzerine düştüğü üçüncü eve ziyaret için gidildiğinde burasının yalnız başına yaşayan iri bir kaplumbağanın evi olduğu görülmüş. Şatır Muhammed'in sultan babası, vezirler ve emirler ve de mabeyinciler bu evde tek başına yaşayan koca kaplumbağayı görüp çok şaşırmışlar. Ama bir an bile onu eş olarak Şehzade Şatır Muhammed'i almayı düşünmeyen sultan deneyin tekrarlanmasına karar vermiş. Bunun üzerine genç şehzade omuzunda yay ve sadağını taşıyarak yeniden taraçaya çıkmış ve orada bulunanların gözü önünde şansına güvenerek ikinci bir ok fırlatmış. Ok da bahtın eliyle sevk olunarak yeniden gidip tam da tek başına yaşayan koca kaplumbağanın evinin üzerine düşmüş. Bunu görünce son kertede canı sıkılmış olan şah şehzadeye, "Vallahi oğlum bugün elinin hiç de uğuru yok, peygambere sığın," demiş. Genç şehzade de selam ve kutsamalar onun, yoldaşlarının ve sadık kullarının üzerine olsun diye yanıt vermiş. Sultan da yeniden söz alarak, Tanrı'nın adını anarak üçüncü bir deneme için okunu fırlat demiş. Genç şehzade de merhameti sınırsız olan gönlü yüce Tanrı adına demiş ve okunu fırlatmış. Ok üçüncü kez bahtın yöneltmesiyle gidip yeniden içinde tek başına koca kaplumbağanın yaşadığı evin üzerine düşmüş. Sultan artık hiç kuşku duymaksızın deneyin olanca belirginliğiyle ve kesinlikle koca kaplumbağadan yana olduğunu görerek küçük oğlu Şehzade Şatır Muhammed'in bekar kalmasına karar vermiş. Ve ona, "Oğlum, bu kaplumbağa ne bizim soyumuzdan, ne bizim türümüzden, ne de bizim dinimizden olduğu için onunla kesinlikle evlenmeyip Tanrı bize lütuflarını sağlayasıya kadar bekar kalman daha iyi olur," demiş. Ama Şatır Muhammed, "Dua ve barış üzerine olası peygamberin erdemleri üzerine yemin ederim ki benim bekarlık zamanım geçmiştir ve koca kaplumbağa talih tarafından alnıma yazıldığına göre ben onunla evlenmeye razıyım," diyerek haykırmış. Sultan da şaşırmanın sınırında, "Kuşkusuz oğlum, kaplumbağa baht tarafından senin alnına yazılmış ama ne zamandan beri Ademoğulları kaplumbağalarla evleniyorlar? Bu akıl almayacak bir şey," diye yanıt vermiş. Ama şehzade ona, "Ben eş olarak bu kaplumbağayı istiyorum, bir başkasına değil," demiş. Oğlunu seven sultan da ne ona karşı gelmek ne de ona acı çektirmek istemiş ve bu garip evliliğe razı olmuş. Sultanın iki büyük oğlu Şatır Ali ve Şatır Hüseyin'in düğünleri onuruna oyunlar oynanarak, şarkılar söylenerek ve çalgılar çalınarak büyük şenlikler ve eğlenceler yapılmış. Her bir düğün için 40 gün 40 gece süren şenlikler bitince iki şehzade gerdeğe girmek üzere karılarının yanına girmişler ve evliliklerinin gereğini tüm mutluluk ve yiğitlikle yerine getirmişler. Ama düğün sırası genç şehzade Şatır Muhammed'le tek başına yaşayan koca kaplumbağaya gelince iki büyük kardeşle bunların eşleri, ana babaları, tüm emir ve soylular merasimde bulunmayı reddetmişler ve düğünü hüzünlü yapmak için ellerinden geleni esirgememişler. Böylece genç şehzade de ruhunda eziklik duymuş ve bakışlar, gülüşler ve çevrilen omuzlarla her türlü hakarete maruz kalmış. Ama gerdek gecesi şehzade karısının yanına girince ne olduğunu kimse öğrenememiş. Çünkü her şey ancak Tanrı'nın gözlerinin nüfuz edebileceği bir örtü altında geçmiş. Ve ertesi günlerde de aynı şeyler olmuş. Herkes böylesine bir birleşmenin olabilmesine şaşıp kalmış. Hiç kimse bir Ademoğlunun bir su küpü kadar büyük bir kaplumbağayla nasıl bir arada yaşadığını akıl sır erdirememiş. İşte Şehzade Şatır Muhammed'in eşi kaplumbağayla evlilikleri de böyle olmuş. Ama sultana gelince yıllar saltanatın uğraşıları ve genç küçük oğlunun evliliğinin neden olduğu keder hesaba katılmaksızın her türden kaygılar sırtını kamburlaştırmış ve kemiklerini inceltmiş. Zayıflamış, sararıp solmuş, iştahını yitirmiş. Güçsüz düştükçe görüşü de zayıflamış ve neredeyse kör olmuş. Kendisinin onları sevdiği gibi babalarını seven üç oğlu, onun için bulunduğu durumu görünce sağlığıyla uğraşmayı haremdeki cahil ve boş inançlı kadınlara bırakmamaya karar vermişler ve babalarına sağlığını kazandırmanın en iyi yolları üzerinde anlaşmışlar. Ve onu görmeye gelerek ellerini öptükten sonra kendisine, "Baba, işte benzin sarardı, iştahın kesildi, görüşün de zayıfladı. Her şey böyle giderse biz sana destek verip çare aramadığımızdan dolayı seni yitirerek kederimizden giysilerimizi yırtmaktan başka yapacak şey bulamayacağız. Dolayısıyla bizim görüşlerimizi dinlemen gerek. Çünkü biz senin oğullarınız ve sen bizim babamızsın. Biz bundan sonra haremdeki kadınların değil eşlerimizin sana yiyecek hazırlamasını uygun görmekteyiz. Çünkü bizim eşlerimiz mutfakta daha uzmandırlar ve senin için sana iştah verecek yemekler hazırlarlar. İştah gücü, güç sağlığı, sağlıkta görüş üstünlüğünü ve hasta gözlerinin iyileşmesini temin eder," demişler. Sultan da oğullarının gösterdiği bu ilgiden dolayı çok duygulanmış ve onlara ''Tanrı sizin lütuflara boğsun, ey babasının oğulları, ama bu eşleriniz için büyük bir tedirginlik olur.'' Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 887. gece olunca demiş ki, ''Tanrı sizi lütuflarına boğsun, ey babasının oğulları, ama bu eşleriniz için büyük bir tedirginlik olur.'' demiş. Ama onlar, bir tedirginlik mi? Onlar senin kölelerin değil mi? Onların senin iyileşmen için yemek hazırlamaktan daha önemli yapacakları hangi iş olur? Karılarımızın her biri her gün ayrı birer yemek hazırlar. Böylece canın kokusu ve tadı bakımından hangisini çekerse sana hoş gelecek olan yemeği bunların arasından seçerek yersin diye düşündük. Böylece sağlığın geri gelir ve gözlerin iyileşir demişler. Sultan da onları kucaklamış ve kendilerini, ''Bana neyin uygun olduğunu siz benden daha iyi bilirsiniz.'' demiş. Kendilerini sevincin sınırına ulaştıran bu düzenlemeyi izleyerek üç şehzade karılarını bulmaya gitmiş ve onlara her birinin görünüşü ve kokusu hayranlık verici olan bir tepsi dolusu yemek hazırlamalarını söylemişler. Ve onlara, ''Babamın benim evimde pişirilecek yemekleri, diğer kardeşlerimin evinde pişirilecek yemeklere yeğlemesi gerek.'' diyerek her biri kendi karısını yarışa kışkırtmış. Bu arada iki büyük kardeş, küçük kardeşlerini onunla alay ederek, karısı koca kaplumbağanın babalarının iştahını uyandırmak ve damağını tatlandırmak için ne göndereceğini sormuşlar. Ama o, kardeşlerini sorup öğrenmek istediklerine tebessümle yanıt vermiş. Şatır Muhammed'in tek başına yaşayan koca kaplumbağa olan karısına gelince neler becerebileceğini göstermek için zaten böyle bir fırsat gözetliyormuş. O saat ve o anda işe koyulmuş. İlkin güvendiği bir hizmetçisini Şah'ın büyük oğlunun karısının yanına yollamış ve ona hanımının pişireceği dolma ve diğer yiyecekler için başka çeşnilik kullanmadığından dolayı ellerindeki sıçan ve fare pisliklerine acele ihtiyaç duyduğunu söyleyip bunları toplaması için ricada bulunma görevini vermiş. Şatır Ali'nin karısı bunu işitince kendi kendine, ''Yo vallahi, ben bu sefil kaplumbağanın istediği sıçan ve fare pisliklerini ona vereceğime kendime saklarım. Çünkü çeşnilik olarak bunları ben ondan daha iyi kullanmayı bilirim.'' demiş. Ve hizmetçiye de, ''Hanımının dileğini geri çevirdiğimden dolayı üzgünüm. Ama vallahi benim ayırdığım sıçan pisliği ancak kişisel kullanıma yetecek.'' diye yanıt vermiş. Ve hizmetçi de bu yanıtı hanımı kaplumbağaya taşımak üzere geri dönmüş. Bunu duyan kaplumbağa gülmeye başlamış ve de gülmekten katılmış. Ve aynı güvenli hizmetçisini sultana hazırlayacağı yemeklerin üzerine serpmek üzere acele ihtiyaç duyduğu, elinde bulunan tavuk ve güvercin pisliklerini kendinden istemek üzere Şah'ın ikinci oğlunun karısına göndermiş. Ama hizmetçi eli boş ve istemin Şatır Hüseyin'in karısı tarafından kaba sözlerle reddedildiğini söylemek üzere geri dönmüş. Kaplumbağa da hizmetçisinin elinde hiçbir şey bulunmadığını görerek ve Şah'ın ikinci oğlunun karısının söylediği sözleri onun ağzından dinleyerek keyfinden ve memnunluğundan titremiş ve öylesine gülmüş ki sırt üstü yere düşmüş. Bunu izleyerek yemekleri hazırlamış. Tepsinin üzerinde sorgun dalından yapılma bir örtüyle örtmüş. Hepsinin de üstünü gül suyuyla kokulandırılmış ince bir peçeteyle kapatmış. Ve güvenilir hizmetçisini Şah'a göndermiş. O sırada kendi bakımlarından öteki şehzadelerin eşleri de kendi yaptıkları yemekleri köleleriyle saraya taşıtmışlar. Böylece yemek saati gelince sultan üç tepsinin önüne oturmuş ama daha birinci gelinin hazırladığı yemeğin kapağını açar açmaz pis ve mide bulandıran ve bir de bir fili bile boğmaya yeterli bir fare pisliği kokusu ortalığa yayılmış. Sultan daha kokusunu duymakla bundan öylesine etkilenmiş ki başı dönmüş ve boylu boyunca düşerek bayılmış. Ve çocukları çabucak yöresine toplanmış ve yüzüne gül suları serperek, yelpazeyle yelleyerek onu kendine getirmeyi başarmışlar. O zaman Şah, rahatsızlanmasının nedenini hatırlayıp öfkesini geline yöneltmekten ve ona lanetler yağdırmaktan kendini alamamış. Biraz zaman geçtikten sonra onu yatıştırmış, diller dökerek onu ikinci tepsiden bir şeyler yemeye ikna edebilmişler. Ama tepsinin üstü açılır açılmaz sanki kentin bütün kümes hayvanlarının pisliği getirilip orada yakılmış gibi ekşi ve pis bir koku salonu doldurmuş. Ve bu koku bahtsız sultanın boğazına, burnuna ve hasta gözlerine dolmuş. Ve bu kez tam anlamıyla kör olup öldüğünü sanmış. Ama çabucak pencereler açılmış ve kötülüğün nedeni olan tepsi ortadan kaldırılmış. Havayı temizlemek ve kötü kokuları ortadan kaldırmak için günlükler ve aselbent yakılmış. Keyfi kaçmış olan sultan biraz iyi hava soluyup konuşabilecek hale gelince, "Ben sizin karılarınıza ne kötülük ettim de çocuklarım, benim gibi bir ihtiyara böyle kötü davranıyorlar ve ölmeden mezarımı kazıyorlar. Allah indinde cezasız kalmayacak bir cürümdür bunların yaptığı," diye haykırmış. Yemekleri hazırlayan kadınların kocaları olan iki şehzade de mahcup olarak bunun onların anlayışını aşan bir olay olduğu yanıtını vermişler. İşler böyleyken genç şehzade Şatır Muhammed gelip babasının elini öpmüş ve ondan daha önceki düş kırıklıklarını unutup kendisine sunacağı zevkten başka bir şey düşünmemesini rica etmiş. Sultan da bunu işitince öfke ve nefretin sınırına ulaşarak "Sen ne diyorsun ey Şatır Muhammed? Yaşlı babanla alay mı ediyorsun yoksa? Yani ben şimdi kadınların elinden çıkmış bunca korkunç ve berbat şeyleri gördükten sonra senin kaplumbağa karının hazırladıklarını mı yiyeceğim? Ben çok iyi anlıyorum ki siz üçünüz benim karaciğerimi patlatmaya ve bana bir yudumda ölümü tattırmaya yemin etmişsiniz," diye haykırmış. Ama genç şehzade babasının ayaklarını atılarak ve yaşamı ve imanın kutsal gerçekleri üzerine yemin ederek üçüncü tepsideki yemeğin onun sıkıntılarını unutturacağını ve Şah Muhammed olarak babasının hoşuna gitmezse tüm yemekleri kendisinin yutmaya razı olduğunu söylemiş. Yalvarıp rica ederek öylesine ısrar etmiş ve yemeği o kadar övmüş ve alçak gönüllülükle yemesini dilemiş ki artık şah düşünmeyi bırakıp "koruyucu tanrıya sığınırım" deyimini telaffuz ederek üçüncü tepsinin kapağını açması için kölelerden birine işaret etmiş. Ama kapak kaldırılır kaldırılmaz kaplumbağanın tepsisinden en hoş mutfak kokularından oluşmuş bir duman yükselmiş. Ve şahın içine öylesine hoş ve nefis bir şekilde sinmiş ki o anda sultanın yüreğinin yelpazeleri açılmış. Ciğerinin yelpazeleri genişlemiş ve burun deliklerinin yelpazeleri titremiş. Ve çoktandır yitirdiği iştahı yerine gelmiş ve gözleri açılıp görüşü saydamlaşmış. Yanaklarının rengi pembeleşmiş ve yüzüne dinlenmiş bir hal gelmiş. Sonra da miskle kokulandırılmış ve içine kar doğranmış şerbet içmiş ve duyduğu zevkle doymuş midesinin dibinden gelen geğirtilerle birkaç kez geğirmiş. Ve rahatlığın ve huzurun doruğuna ulaşmış ve elhamdülillah diyerek nasip dağıtıcıya iyiliklerinden dolayı şükretmiş. Küçük oğluna karısı koca kaplumbağanın yaptığı yemeklerden dolayı duyduğu memnunluğu nasıl anlatacağını bilememiş. Şatır Muhammed de onun tebriklerini kardeşlerini kıskandırmamak ve daraltmamak için alçak gönüllülükle kabul etmiş. Babasına, "Babacığım, bu sadece karımın becerilerinin bir kısmıdır. Ama eğer Allah isterse kendisi sana övgülerine daha çok layık olacak başka şeyler de sunacaktır," demiş. Ve ondan memnun bulunduğuna göre kaplumbağanın tek başına her gün kendisine yemek hazırlaması için izin vermesini rica etmiş. Sultan da "tüm seveceğim baba yüreğimle yavrum," diye yanıt vermiş. Ve bu sıkıbesi sayesinde tamamıyla iyileşmiş. Gözleri de aynı şekilde iyileşmiş. İyileşmesini ve gözlerinin yeniden görmesini kutlamak için sultan sarayda üç oğlunu da karılarıyla birlikte çağırdı, şahane bir şölen vermiş. Ve şehzadelerin eşleri kocalarına onur verecek ve babalarının önünde yüzlerini ağartacak şekilde sultanın önüne çıkmak üzere en iyi şekilde hazırlanıp donanmışlar. Koca kaplumbağa da aynı şekilde halkın içinde kocasının yüzünü ağartmak üzere tavrındaki güzellik ve giysilerindeki zarafeti belirtecek tarzda kendini hazırlamış. İstediği gibi süslenince sır tutan hizmetçisini büyükelçisine göndererek kaplumbağa olarak saraya giderken binek hayvanı olarak kullanmak üzere iri kıyım kazını göndermesini rica etmiş. Ama elçi sultan ona hizmetçinin ağzıyla böyle güzel bir kazı olsa kendisinin binek hayvanı olarak kullanacağı yanıtını yollamış. Kaplumbağa da bu yanıta gülmekten sırt üstü yere devrilmiş. Sonra bu kez hizmetçisini iri tekiyi bir günlüğüne kendisine ödünç vermesi ricasıyla ikinci elçisine göndermiş. Ama hizmetçi ağzında acı sözler ve nahoş yorumlarla donanmış olumsuz bir yanıt getirerek hanımının yanına dönmüş. Kaplumbağa da duyduğu neşeyle sarsılıp titreyerek ferahlık ve keyiflenmenin sınırına ulaşmış. Şölen vakti gelince hanım sultanın nedimeleri hanımlarının buyruğu üzerine şahın oğullarının üç eşini karşılamak için haremin dış kapısında sıralanmış dururlarken ansızın kendilerine doğru süratle yaklaşan bir toz bulutunun yükseldiğini görmüşler. bu bulutun ortasında hemencik önde koşan kocaman bir kazın belirdiğini ve toprak düzeyinde ayaklarını çılgınca fırlatan, boynu ileride, kanat çırpan ve kazın sırtında korkudan yüzü altüst olmuş şekilde tüneyen ilk şehzadenin karısının bulunduğunu anlamışlar. Ve onun da hemen arkasında melyen ve yeri döven bir koçun üzerine at biner gibi binmiş ve baştan aşağı toza bulanmış ikinci şehzadenin karısı görünmüş. Bunu gören sultanla eşi son kertede alınmışlar ve utanç ve öfkeden suratları kararmış. Ve sultan onlara zehirleyip boğarak benim ölümümü istemiş olmanız yetmiyormuş gibi, şimdi de beni halkın önünde gülünç duruma düşürmek ve halk arasında saygınlığımı giderip onurumu kırmak istiyorsunuz diye azarlayıp sitemler etmiş. Ve hanım sultan da onları aynı şekilde öfkeli sözlerle ve gözlerini döndürerek karşılamış. Ve eğer üçüncü şehzadenin karısının mevkibiyle gelişi haber verilmemiş olsaymış, kim bilir ne olurmuş. Sultanın ve karısının yüreği korku doluymuş. Çünkü kendi kendilerine, bizim gibi insan türünden olan iki gelinimizin gelişi böyle olunca, kaplumbağa türünden olan üçüncününki kim bilir nasıl olur diyorlarmış. Ve de büyük ve kudretli olan Tanrı'dan başka güvenilecek ve sığınılacak varlık yoktur diyerek Allah'ın adını anıyorlar ve soluduklarını tutarak felaketin gelmesini bekliyorlarmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.